Ayrım 5, sayfa 47. İkinci bölüm. Ölümle birinci karşılaşma. Kampa bir gazete geldi. Bu gazeteyi Skaramanga liman inşaatına giden Angarya ekibi getirdi. İçeri sokabilmek için 8'e bölmüşler. Aralarında paylaşıp saklamışlar parçaları. Özel okuma ekibimiz de bu 8 parçayı bir araya getirip yapıştırmış. Gece yarısından sonra haberler koğuşlara duyuruldu. Koğuşlarda dışarıdan sızan ölü ışığın aydınlığında insan en usta bir ressamın bile çizemeyeceği bir heyecan tablosu ile karşılaşıyor. Rehineler yer yataklarına uzanmış beklemekte. İplik yere düşse duyulacak, öylesine derin bir sessizlik. Hapishanelerde yatmışlığın varsa tecrübeli gözlerin etraftaki çıplak, uzun boyunlu, habire kafalarını kaşıyan, sinirli sinirli havayı koklayan gölgeler sezecektir. Bu gölgeler, onar yataklık grupların her birine usulcacık sokularak diz çöken, orada bir iki dakika kalıp haberleri ulaştıran ziyaretçiyi dikkat ve heyecanla dinlemekte. Her grup bir heyecan tablosu. 200 ölüm adayı ile bütün koğuş bu küçük tablolardan meydana gelen büyük bir kompozisyon. En ön planda bu çok usta ressamın avludan sızan ışığı bile bile hınzırcasına kullanarak hüzme hüzme gelişi güzel serpiştirdiği bu tablonun ön kısmında aynı fırçadan çıkma tıraşlı kafalar, ince uzun boyunlar. İkinci planda sadece gölge halinde bir kafalar kümesi ve ustaca aydınlatılmış göğüsler ve bu göğüslerin üzerinde parmaklarını uçlarında ışık yerine hareket taşıyan mumlara benzer eller garip bir hüzünle dolaşmakta. Bu hareketlilik haydari rehinelerinin duygulu ruh halini öyle canlı bir şekilde ifade ediyor ki, tablonun fonunda şekilleri belirsiz, fosfor sürülmüş gibi şimdi koyu karanlıktan loşluğa taşan, az sonra birden beyazlaşan ya da ölü bir kızıla çalan hareket halinde hayaletler. Çok ellenmiş insan hamurundan sızan ekşi bir ter kokusu. Gecenin koyu karanlığında ormanda su içen tavşanın solumasına benzer bir fısıltı gelmekte habercinin diz çöktüğü noktadan. İnsan bu fısıltıya kulak verince verilen haberin hayra yorulamayacağını hemen anlıyor. Ancak duyulabilen bu fısıltı dış dünyanın tüm çığlıklarına, fırtınalarına, kasırgalarına bedel. Fondaki hayaletler kümesinden ansızın bir gölge kopuyor. Uzuyor, yükseliyor, yüceliyor ve hiçbir şeye aldırış etmeden kocaman bir adım atıyor. İleri doğru fırlıyor. Bir zebani gölgesi gibi yerde yatan cehennemlikleri çiğneyerek ışığa çıkıyor. Hep öne doğru. İlk sıraya doğru ilerliyor. Burada aydınlanıyor. Gözlerinizin önünde kafası tıraşlı, yarı çıplak, kolları umutsuzca sarkık, dev yapılı bir adam beliriyor. Bu adam bizim bildiğimiz Kosti değil. Bu adamın kazmayı eline aldığı zaman toprağı, taş damarlarını inim inim inleten taş ocağı işçisi Kosti olmadığını bütün koğuş halkı biliyor. Bu adam en dip tarafın heyecanı. En uzaktaki, en sondaki grubun. Bunun için hiç kimse söz etmiyor ona. Disiplinsizliğine kimse sızlanmıyor. Haberciden bugün de bir Alman'ın öldürülüp öldürülmediğini bir an önce öğrenmek için gelmiştir o. Cevabını alıyor. Kendisini ansızın kusuveren karanlığa tekrar gömülmek üzere yerine dönüyor. Yazıyor muymuş diye soruyorlar geçerken. Yazıyormuş diye karşılık veriyor. Bir mi? İki. Bir merasim havası içinde ağır ağır yerine dönüyor. Bu akşam da Ezrail'in koğuş koğuş dolaşarak 100 kişinin alnına damga vurmaya, 2750 kişinin kalbini ölüm kaygısıyla doldurmaya hazırlandığını haber veriyor bekleyen arkadaşlarına. Akşamın 7'sinden beri koğuşlardayız. Şimdi saat 9:30. Ama hiç kimsenin gözüne uyku girmemiş henüz. Herkes yatağına sırt üstü uzanmış, ellerini ensesine kavuşturmuş, kendini toparlamış, sevgi, kin, savaş ve hayat alemlerindeki yolculuğuna hazırlanıyor. Koğuşumuzda ancak 3 kişi ayakta dolaşıyor. Bunlardan biri sigaracı, yani D. Uzun boylu, ipince, sarı sakallı, minicik mavi kuş gözlü, istaka gibi bir adam. Sigara da içmez kendisi. Gündüzleri onun sigara yaktığını gören olmamıştır. Ama geceleri gerekirse 2-3 hatta daha da fazla sigara yakar. Bunu dikkati üzerine çekmek, karanlıkta yerini belli etmek için yapar. Yerini kolay bulsunlar diye. Işıklı reklam. Buluş güçleri Yaman'ın en becerikli iş adamlarına taş çıkartacak cinsten bir reklamdır bu. Bu alanda kimse onu geçemez, alt edemez. Koğuştaki 200 kişinin tümünün birden 3 yarını ya vardır ya yoktur. Oysa yarın yine taş ocağı var. Kurşuna dizilmek var. Yanan sigaranın dumanı, tütünün kokusu bütün koğuşa yayılıyor. Köşe bucağı siniyor. Burunları gıcıklıyor. Arzuları iğneliyor. İhtirasları uyandırıyor. Heyecanları, dertleri, kasvetleri, şikayetleri, kıskançlıkları, istekleri, küllenmiş kinleri, eski sevgileri tahrik ediyor. Karanlıkları, geceleri eritiyor, yarının mezarları üzerinden atlıyor. Bu zavallı, bu güçsüz rehineleri aylı, güneşli, çayırlı bir aleme, cennetlere davet ediyor. 200 gövde birden çalkalanıyor, yırtık yatakların içinde sağa sola dönüyor. Hafif iniltiler çıkarıyor, homurdanıyor. Zincire vurulmuş cehennem mahkumları gibi bu sadist sigaracının o mikroskopik ışık parçasına çeviriyor bakışlarını. Bu adam da Ezrail'in hesap defterinde yazılıdır. Bu adam da bir tutuk, bir rehine. Bu adam da Almanların bir düşmanı. Diyeceğim, onun da her an isminin okunması, hepimizin onun da bir gün esami listesi okunurken adını duyması olağan bir iş. Ama bu gece hiç uyumayacak o. Değerli malının yanında, duvarın dibinde bütün gece pinekleyip sigara yakacak. Gırtlağını temizleyip tükürecek sesli sesli. Arada bir ağızlığını üfleyecek. Bu zavallı insanların kulaklarını olsun rahat bırakmayacak. Bir kazanç hırsıyla mı yapıyor bütün bunları? Yoksa bu korkunç gecede korku ile savaşmaktan haz duyduğu için mi? Ya da duygusuzun biri mi de ondan? Bu adamın dışarıdaki işi leblebicilikmiş. Ama bunun bir önemi yok. O şimdi şeytanın bile semtine uğramak istemediği bu cehennemde bir sigara satıcısı. Evet, bir satıcı. Bir tüccar diyelim bu Y.D. sabık leblebici. 45 yaşına gelmiş ama ona kimse daha bey dememiş. Hiçbir kız, hiçbir kadın dönüp yüzüne bakmamış. Bu gece onun hayatının en büyük gecesi, en büyük anı. Ezrail iki adım ötede pusu kurmuş zarlarını atmaya hazırlanıyor. Bu adam hiç acele etmeden, hiçbir şeye önem vermeden bu 200 insanın toplu bitkinlik anını ensesinden kavramış, birkaç saat için onların efendisi ve hakimi önemli bir kişi olmuş. Kayıtsız, karnı tok, sırtı pek, sakin, soğukkanlı, yüzyılların tecrübesinden geçmiş, insan ruhuna kumanda edebilen bir efendi. Bu adamın yanı başında bir başkası daha var, eshabı emlakten biri. Mal sahibi bu adam. Bir çakmağı var. İsteyenin sigarasını yakmak için her an hazır ama sigarayı kendisi yakacak, şart bu. İlk nefesi kendisi çekecek. Çok daha berbat bir iş adamı. Örümcekli bir ruhtan gelen kapkara bir niyet. Ama bir leblebici olabilecek kadar hayal gücü ve cesaret yok bu adamda. Rastgele sigaralardan bir nefes almak, bir duman çekmekle yetiniyor. Lanetleme, iflah olmaz bir dilenci gibi. Pehlivan görüşüne, güçlü ellerine, bir kasap çırağı kadar besili olmasına rağmen dışarıdaki mesleği dilencilikmiş bu adamın. Bu ikisi birbirlerine karşı sonsuz kin beslemekte. Sigaracı bu dilenciyi hor görmekte, dilenci de sigaracıya bir kölenin efendisine beslediği kinin aynını beslemekte. Bu kin onun sadece gözlerinden anlaşılıyor. Yoksa bütün hareketleri dal kavukça yılışmak, kuyruk sallamak. Bu adamların birer savaşçı sayılarak bu rehinler kampına nasıl getirildiklerine insan şaşıyor. Yanımdaki yatakta dünyanın en acınılacak babası yatmakta. Bay L, yaşlıca, saygıdeğer, tatlı dili, hoş sohbet bir kişi. İlkin onunla Merlin koridorunda karşılaşmıştık. O cehennemde, o andaki, o insancıl gülümsemesinden ötürü minnetle andığım adam. Onunki konuşma değil, bir okşayış. Kendi kendini empoze etmeyi öyle okullarda, lüks salonlarda, kibarlık deneyleri sonucu adab-ı muaşeret hastalarından değil o. Bu onun benliğinde var. Bir içgüdü. Her durumda nasıl konuşmak, nasıl gülmek gerektiğini, kendisini kabul ettirmesini bilen biri. Halinden tavrından insan hiç rahatsız olmuyor. Tersine hep onun konuşmasını, gözlerinin içine bakmasını, senden bir şeyler istemesini bekliyor gönül. Çok önemli bir nokta da şu. Burada ariyet ya da hediye olarak istenen her şeyin sonsuz bir değeri vardır. İnsan bir ikinci defa böyle bir şey yapmaktan çekinir. Ama bu iyi insandan bir ikinci defa bir şey rica etmekten kendini alamazsın. 3 oğlu varmış bu adamın. Biri dağdaymış, gerillacı. İkincisi, en küçükleri 18 yaşında. Şu yanında yatan çocuk. 3. oğlu vurulup öldürülmüş. Baba oğul bu sebepten ötürü buradalar şimdi. Biri kardeşinin katili olarak, baba da oğluna yataklık etti diye getirilmişler buraya. Tam 2 aydan beri baba oğul aynı yatakta yatıyorlar. 60 gecedir yan yana uyumakta ve de ihtiyar baba kinle, şefkat, yumrukla okşama arasında bocalamakta. Durmadan karadan aka düşmekte, bu duygular içinde hiç kimseden bir yardım beklemeden sonsuz, bitmez, tükenmez bir savaş halinde bulunmakta. Buna rağmen başkaları için gayet sakin, evladı için son derece şefkatli, kendisi için inanılmayacak kadar hüzünlü. Gözlerinden ruh aleminin derinliklerindeki o savaş kıvılcımları fışkırıyor sadece. 2 Alman öldürüldüğünü bu gece Bay L'de öğrendi. Küçük yanı başında uyumakta. Haberleri beklemeden uyumuş olacak. Zavallı baba sık sık oğlunu örtüyor, eğilip soluk alışlarını dinliyor, sonra en yüksek fısıltının geldiği tarafa heyecanla dönüp bakıyor. Karanlık bir köşede heyecanla soluyan, boğuk boğuk göğüs geçiren insanların o derinliklerden gelen seslerine gürültü denemez elbet. Burada yaşadığımız birkaç ay içinde usulü, protokolü, düzeni, yani Almanların nasıl hareket edeceklerini öğrendik. Bugün gazeteler gizli teşkilatın bir Alman'ı mı öldürdüğünü yazıyor. İlk gelecek sayısında aynı sütunda aynı harflerle misilleme için kurşuna dizilenlerin ya da asılanların listesini yayınlamalı. İşte hepimiz gibi şimdi Bay L'de beklemekte. Merdivenin hangi basamağında olduğunun farkında. Belki kendisini hiç hesaba katmıyor. Belki de en son düşündüğü kendi özü. Ama bir başkasını düşünmek, bir başkası için kaygılanmak, bir başkası için korkmaktan daha büyük acı olamaz. Az önce halı üzerinde yürüyen bir kedi sessizliğiyle yanıma sokulup uyuyup uyumadığımı sormuştu. Buyurun oturun, beni de uyku tutmadı dedim. Bir, üçte birim var, beraber içelim dedi. Sonra ekledi, bütün gün sigara içtiğinizi görmedim de. Ağızlığını çıkardı, dikkatle üfledi, ağır ağır ceplerini karıştırmaya başladı. Lütfen yardım eder misiniz dedi. 2 ay önce sorgu sırasında onu da tavana asmışlardı. Merlin'de. Hala ellerinde kumanda edemiyordu. Bütün ceplerini karıştırdım ama 1/3'ü bulamadım. Buna çok üzüldü. Çalınmış olması ihtimalini aklına getirmek istemiyor, söylemekten çekiniyordu. Hiçbir tutuk için böylesine ağır bir ithamda bulunmak onun işi değil. Hem de yıkanmaya giderken kendisini kolladıklarını, sonra da ceketinin ceplerini karıştırdıklarını bile bile. Şaşırmış, büsbütün daralmış durumda ceplerini karıştırmakta devam ediyor. İstemeden konuşuyor. Çok istemiştim bu gece sizinle konuşmak. Bende de sigara olmadığını ama sigaracının yarına kadar bana sigara verebileceğini söylüyorum kendisine. Yo, bak bu katiyen olmaz, olamaz, çok rica ederim bu olmaz. Dolambaçlı yoldan benden sigara koparmak isteyebileceğini, kaybolan 1/3 hikayesinin uydurma bir bahane olabileceğini düşünmemden korkuyor. Bir karanlık koğuşta utanarak, kızarıp bozararak yerin dibine girercesine benden özür dilediğini görüyor gibiyim Bay L'nin. Daha erken saatlerde bu akşamki büyük bir hırsızlık olayını hatırlatıyorum kendisine. İlya dayının torbasından tam 3 sigara çalınmıştı. Ama yok hayır, kendi sigarasını mutlaka kendisi atmıştır cebinden. Malum, henüz hemen hissiz. Yok yok, hırsızlık olamaz. Böyle bir şey düşünmek bile... Başkaları için böylesine ince ruhlu, böylesine temiz kalpli, iyi bir insan. Benimle konuşmak istediklerine başlayamıyor bir türlü. Kim bilir hangi endişe, hangi dert yakıp kavuruyor benliğini. Kim bilir içini dökebilmek için neler ummuştu sigarasından. Kim bilir yüreğini sıkan o büyük acıyı birazcık hafifletmek için neler geçiyor aklından. Geldiği gibi nezaketle ayrıldı yanımdan. Uzun müddet öteberisini karıştırdı durdu. Sonra sigaracının bulunduğu yana yöneldi. Anladım. Kasketini götürüyordu sigaracıya. Sigaracının verdiği cevapta bir ara kasket kelimesi çarptı kulağıma. Ne yapsındı kasketi? Başka bir şey getirmeliydi. İstemiyordu kasketi, veremezdi. İhtiyar gayet sakin yerine döndü. Sigaracıyı haklı bulmak için bir sebep arıyordu muhakkak kendi kendine. Doğruydu. Ne yapacaktı adam kullanmış bir kasketi? Çok doğruydu. Sigaracının bu hareketine küsmediği belliydi. Tam bu anda kimsenin beklemediği, kimsenin önleyemeyeceği bir şey oldu. İhtiyarın oğlu uyumuyordu olacak. Babasının hareketlerini, kendisini okşamalarını izliyordu olacak. Bu geceyi, bu korkunç gecenin ona verdiği sıkıntıyı yenmek için harcadığı çabaları izliyordu olacak oğlan. İhtiyar sigaracının yanından dönünce bir sigara tellendirmesini, her zaman yaptığı gibi başını okşamasını bekliyordu olacak. Ama ihtiyar sigara yakamamış, sadece oğlunun saçlarını okşayabilmişti. Küçüğün yataktan fırlaması, bir sıçrayışta sigaracının karşısına dikilmesi bir oldu. Çok sinirli konuşuyor, bir şeyler söylüyordu sigaracıya. Sigaracı yerinden davranmaya, ağır bir söz sarf etmeye geltendi. Oğlan herifi tuttuğu gibi koğuşun orta yerine sürükleyiverdi. Altına aldı. Müthiş bir süratle, gözle kaş arasında ağzını tıkadı bir havluyla. Ellerini ardına bağladı. Sonra sigaracının eşyaları arasında saklı tam 7 büyük paket sigarayı alıp, bu gece vaktinin müsaade ettiği kadar yüksek bir sesle, "Arkadaşlar, burada tam 700 sigara var. Herkes yerinde kalsın. 600'ünü hemen dağıtacağım. Adam başına 3'er sigara. Ama 100'ünü bu aşağılık herif için alıkoyacağım. Yarın sabah sesini çıkarmaz da rahat durursa kendisine vereceğim. Yoksa bunları da size dağıtacağım sabah yoklamasından sonra," diye konuştu. Sevinç iniltisine benzer bir soluk çıktı 200 göğüsten. Gecenin sorunu çözümlenmişti. Yarınki kurşuna dizilme durumunun ağırlığı kaybolur gibi oldu. Sigaracı fena bozulmuştu. Kös kös yerine döndü. Sessizliğiyle bu olup bitenlere bir diyeceği olmadığını anlatmak istiyordu. Battaniyesini başına çekti. Bütün gece bir daha da konuşmadı. Mutlaka ağlayıp dövünüyordur içinden. Elinden giden, kaptırdığı mal için değil, burada edinebildiği ama çok az tadını çıkarabildiği, şimdi de bu olaydan sonra tüm yitirdiği kişilik yüzünden. Yine o şimdi, o uzun boylu, leylek bacaklı, kara kuru, çirkin kişi, burada Haydari'de kimsenin iplemediği, saymadığı, küçümsediği, dışarıdan hiç kimsenin hatırlayıp sormadığı sıradan bir tutuklu. Buradaki bütün rehineler gibi yarın sabah esami listesi okunurken adını duyacak 100 kişiden biri olması çok muhtemel biri. O eski bildiğimiz leblebici. Bunun için ağlayıp dövünüyordur. Belki bu gece ilk defa kendisinin de adı olan bir garip bir kişi olduğuna, bu adın Almanca yazılı bir listeden 6 kırmızı mürekkeple çizilerek çıkarılabileceğini düşünerek kıvranıyordur. Şu zavallı insanoğlu ne akla hayale sığmaz, ne çeşit çeşit nedenler yüzünden acı çekebiliyor. Ama bu zavallı leblebicinin acı çekmiş olmasının büyük bir önemi yok. Şu an 200 insan belki de onu merhametle, iyi hisler duyarak düşünmekte, onu acımaktadırlar. Varsın bunu kendisi bilmesin. Bunu ona benliğinin derinliklerinden gelen, anlaşılmaz, acayip bir dil konuşan bir ses haber veriyordur, anlatıyordur belki şu an. Şimdi Bay L yine yanımda. Gittim çağırdım onu. Olup bitenlere çok üzgün. Ama oğlunun haklı olduğu, onun bu hareketinin yüksek değeri olan bir adalet anlayışından ileri geldiği konusunda benimle aynı kanıda. Bu adalet anlayışı oğlumu buraya gerisini getiremiyor. Bir hıçkırık saplanıyor boğazına. Kendine gelince de devam edemiyor. Sadece çocukların anasını, o zavallı kadıncağızı düşündüğünü söylüyor. Sabah sabah evden dışarı atıyordur kendisini, bir gazete arıyordur. Kurşuna dizilenlerin listesine bakmak için perişan bir durumda. Ve şu soruyu soruyor bana. Kim daha çok acı çeker, çarmıha gerilen mi yoksa çarmıha gerilenin anası mı? Haksız yere asılan mı yoksa haksız yere asılanı seyreden mi? Köle mi yoksa başkasının köleliğini içinde duyan mı? Ve gayet yumuşak, kendini hiç zorlamadan, hiç felsefe yapmadan, bizim buradaki tutukluluğumuzun dışarıda olup bizleri düşünenlerin mahkumiyetinden daha ağır olmadığı sonucuna varıyor. Biz burada eninde sonunda bir gün öleceğiz, iş bitecek. Oysa dışarıdakiler, bizleri sevenler, ömürleri boyunca her an, her dakika hem bizim ölümümüze hem de kendilerinin ölümüne ölecekler. Bu da yetmezmiş gibi, üstelik kendilerini suçlu sayacaklar. Bizi kurtarmak için ellerinden geleni yapmadıklarına, yapamadıklarına inanacaklar hep. Savaş haberlerini getirecek arkadaşı bekliyorum. Günlük genel harekat haberlerini. Neredeyse gece yarısı olacak, daha gelmedi. Belki daha okumayı bitiremediler. Bu okuma işi zor bir hikaye. Bir kere dışarıdan kaçak sokulan gazete okunurken diğer tutukların haberi olmamalı. Yoksa ekibin başına üşüşürler, kümeleşme olur. İkincisi ajanlara sezdirmeme. Gözlerin dört açılması gerek. Her 10 kişiye idarenin bir ajanı isabet ediyor hemen hemen. Birçoğu da gayet iyi maskelenmiş. Çok azını, içlerinden en kalın kafalı, en hödük olanlarını tanıyabiliyoruz. Zahmetsiz. Böylelerini atlatmak kolay. Karşımda, öbür sırada bunlardan biri şimdi horul horul uyumakta. Adı G.V. Ayın 15'i gibi toz toparlak bir surat. Hayasız, kan kırmızısı. Her yanı kan bu adamın, gözlerinin akını bile sinmiş. Bu gözler koskocaman, kestane renginde. Bu gözlerin içine budala bir şeytan tükürüp murdar etmeseydi, güzel bile denilebilirdi bu gözler. Şimdi açılmış, deniz kestanesine benzeyen bu gözlerin içinde bütün ifadeler ölmüş kalmış donuvermiş. Bazen avlamak, psikolojik taktiklere girişmek amacıyla insana sokulduğunda bu gözler sözüm ona kurnazca yumuluyor. Haşlanmış kuzu kellesi gözlerine dönüyor. Derin yuvarlak bir tabak içinde sırıtan, yarı erimiş kuzu başı gözlerine benziyor.